Hatıralar. Merhaba sevgili dinleyiciler. TGRT FM'in İstanbul stüdyolarından hepinize merhaba. Bir haftalık bir aradan sonra yeni bir Hatıralar programında sizlerle beraberiz. Evet sevgili dinleyiciler, bu hafta sizlere geçen asırda uzunca bir ömür sürmüş olan Leyla Saz Hanım'ın Haremin İç Yüzü adlı hatıralarını takdir etmeye çalışacağız. Daha önceki programlarda da bu hatıralardan size bazı pasajlar takdim etmiştik. Bu hafta Leyla Hanım'ın hatıralarında geçen asırda hanımların hayatı, kadın hayatı serlevhasıyla verdiği bir bölüm var. Burada zevkli, eğlenceli tasvirler var. İnşallah bu haftaki programımızda bunlardan bahsedelim. Leyla Hanım, Leyla Saz Hanım İstanbul'un seyir ve eğlence yerlerini anlatıyor. Malum eğlence, seyir, gezinti insanın bir ihtiyacı. İstanbul'un her tarafında seyir yerlerimiz, eskiden mesirelere seyir yeri denirdi. Mesire zaten seyir yeri de, gezinti yeri yani. Pek çoktu diyor. Meşhurları Baharda Kağıthane, Silahtar Ağa, Aynalı Kavak, Kara Ağaç, Çırpıcı, Hacı Hüseyin Bağı, Ihlamur Fulya Tarlaları. Yazın Beykoz Çayırı, Kalender, Sultaniye, Çubuklu, Göksu, Küçüksu, Çamlıca Fenerbahçesi. Buraları erkekler için de, kadınlar için de seyir yerleriydi. Sultanlar Kağıthane'yi, Küçüksu'yu, Çamlıca'yı ve Fenerbahçesi'ni tercih ederdi. Dört atlı ya da iki atlı arabalarıyla giderlerdi. Rumeli sahilinde oturanların araba takımları evvelce Mavna ile geçirilir, küçük su rıhtımından Çamlıca'ya getirilirdi. Fener'e gidecekse Beylerbeyi'nde beklerdi. Sultan Efendi zevalden sonra yani öğleden sonra beş çifte ya da üç çifte kayığıyla gelir arabasına biner gezer akşamüstü dönerdi. Kayık gezintilerinde de Rumeli sahilinden Mesarburnu'na yani Sarıyer'e kadar gidip Anadolu sahilinden dönüşünde küçük su sahilindeki kalabalığı açıktan seyrederdi. Ne Kağıthane Deresi'ne girerlerdi ne de Göksu Deresi'ne. Kibar aileler Haliç'in zurnalı, maşalı, zilli kayık safhasına katılmazlardı. Diğer seyir yerlerinin de meşhurlarına giderlerdi. Göksu Deresi'ne de kayıkla girerlerdi. Göksu Deresi'nde gezinti 20 yıl öncesine kadar çok revaçtaydı. Yani 1900 yılını kastediyor. Boğaziçi'nde oturanlar 3 çifte, 2 çifte, piyade ve hususi kayıklarıyla gelirlerdi. Devlet ricalinin hanımlarının 3 çifte kayığa binmeleri uygun görülürdü. Küpeştenin iki tarafından denize sarkıtılmış, köşelerinde balık, çapa ya da püskül iliştirilmiş, sırma saçaklı, renk renk ihramlı, yani yün yaygılı kayıklarla, ince yaşmaklı, süslü feraceli şık hanımlar, süslü şemsiyeleriyle, üstlerine kelebek konmuş çiçeklere benzerlerdi diyor Leyla Hanım, tasvir ediyor. Anadolu sahilinde oturanların da çoğu arabalarını kışlık evlerinde bıraktıkları için, küçük suya gök su dönüşü gelip, hanımlar rıhtımından çayıra gelinceye kadar kayıkçılar, çayırın kuzey tarafına kayığın ihramını serer, şiltesini kayıklarını koyar bekler hanımlar gelir otururlardı. Denize karşı namazgah setlini kendilerine merkez yapmışlardı. Kah mısır kazanlarıyla, kah muhallebici, kah dondurmacılarla uğraşan bu halk setlerde kendi evi gibi yer içer, ağaçlara bağladıkları salıncaktaki çocuğunu kışkışlarla eğlerle gününü geçirir, çoğu zaman Hisar'dan ya da Kandili'den vapurla dönerlerdi. Bir de kafesli mesireler vardı. Orada orta oyunu ve pehlivan güreşleri olurdu. Bunlar saat 11'de yani hava kararmasından yani güneşin batmasından bir saat önce dağılırlardı. Çayırda oturan hanımlar çayır boyunda bir iki gezinir kayıklarına giderler. Dönüşte dereye girerlerdi. Dere akşam üzeri pek güzel olurdu. 1300 tarihine doğru yani 1884 tarihine doğru hanımlar narin şık sandallara rağbet ettiler. Derenin hayli içerisinde tahterevan dedikleri sette kafes arkasında efendim dinlenirler, istirahat ederlerdi. Derenin sonunda beş kardeşler de efendim orada eskiden çok ziyafetler verilen çınarlara, asırlık çınarlara beş kardeşler denirdi. Oraya kadar gider dönerlerdi. Baharda Rumeli Hisarı arkasında batan güneşin bıraktığı pembeliklerin efendim derenin sonundaki dağın arkasından yükselen ayın sahildeki söğüt dalgalarının dalların aksiyle daha hazin, daha şairane, daha göz alan bir manzara alırdı Rumeli Hisarı diyor Leyla Hanım. Bir de Hıdrellez sefaları vardı. İstanbul ahalisinden her sınıf halk Hıdrellez gezintilerine katılırlardı. Bunun için hususi hazırlıklar olurdu. Nisan'ın birinci ve ikinci haftalarında evlerin bütün eşyası kaldırılır, silkilir, temizlenir. Büyük konakların camlarını Yahudilere sildirirlerdi. Küçük evlerin camlarını da ev sahipleri kendileri silerlerdi. Dolaplar, sandıklar boşaltılırdı, yerleştirilirdi. Baharlık, yazlık her şey hazır olurdu. Bahar temizliği. Boğaziçi'nde yalıları, Çamlıca'da köşkleri olanlar kendi sayfiyelerine, olmayanlar da kirayla tuttukları sayfiyelere nakledip yerleşirlerdi. O zamanlar Çamlıca pek mükemmel köşkleriyle, geniş bağlarıyla, bahçeleri pek mamurdu. Bu Hızır günlerinde padişah, askerler, büyük küçük sivil memurlar beyaz pantolon giyerlerdi. Hanımlar da kudretlerine göre beyaz keten, düz beyaz soğuk bezi patiska, üç etekli entari, şalvar, kavuşturma, efendim göğsü kapalı boy entarileri giyerlerdi. İhtiyarlar bir de işlik yani yelek giyerlerdi. Efendim bu astarsız entarilerle, astarsız şalvarlarla, kafesli kısa çoraplarla üşümezler miydi bilmem. Üzerlerine de bir şey almazlardı. Başlarına beyaz bağlarlar, bellerine beyaz kuşanırlar, güvercinler gibi gezerlerdi. Bu beyaz entarilere aksadeler adı verilmişti. Şarkı da vardı o zaman, aksadeler giymiş yarim boylu boyunca. Hızır gecesi, yani Hızır gecesinden bir önceki akşam, su dolu bir kap içine yüzükler konup bir gül fidanının yahut bir ağacın altında bırakılıp sabahleyin erkenden yüzüğün sahipleri toplanır, manilerle yüzükle birer birer çıkarılarak talih çekerler, talih tecrübe ederlerdi. Hızır günde mahsus olan süt de orada içilirdi. Bu niyet çekme işi çok rağbetteydi. Komşular arasında yapılırdı. Gelmelerine imkan olan her sınıf İstanbul halkı vapurlarla, pazar kayıklarıyla, dolmuşlarla gelirlerdi. Dolmuş dediği o zaman şimdiki dolmuşlar gibi değil, kayıkların dolmuş şekli. Efendim öküz arabalarıyla, eski biçim katip odalarıyla ki bu da at arabasıdır. Talikalardan sonmada her tarafı pencereli yuvarlak arabalara varıncaya kadar ortaya çıkarlardı. Haydarpaşa Çayırı'nın etrafı arabalarla, ortası, bayırı, İbrahim Ağa Çayırı da kadınlarla dolardı. O derece ki iyi bir yer bulmak zordu. Zaptiyeler bu yerde inzibatı sağlarlardı. Bu arada tabii kadınlar çıkınlarını, sepetlerini açarlar, yere yaydıkları yaygının üzerine koyarlar, etrafta halka olur yerlerdi. İkinci halkayı da dilenciler, dilenci güruhu teşkil ederdi. Bu dilenciler gelir, oradakilerden bir şeyler dilenirlerdi. Bu vesilelerde çeşitli oyunlar oynanırdı. Çayırın sarı, mor, pembe çiçeklerin üzerindeki kadın öbekleri yemekten sonra dağılırlar. Arabalardaki herkesin uzaktan görmeye çalıştıkları eğlenceler olurdu. Yamaçtaki perendebazları, almintanlı, poturlu kürt hamalların kollarını birbirinin üzerine atıp da davulun ahengine uyarak yerleri öpüp oynamaları, zıpkalı camedanlı lazların kemençeli oyunları, zilli maşalarla, klanetlerle İstanbul köçek taklidi oyunları, Arapların kılıç kalkan vuruşmaları, kuklacı, hokkabaz, kabakçı ne varsa hepsini seyretmeye giderlerdi. O gürültünün arasında değneklerle ham kiraz, çağla badem, şerbetten tatlı can eriği satanlar, turfandacılar, şeker satanlar, kanlı kavak suyu satanlar, 32 dişi dondurur, dişine güvenen gelsin diye bağıranlar gırlaydı. Tabii çocuklar iştahlanırlar, isterler de isterler, isterim de isterimlerle analarının yakalarını çekerek tepinirler. Nihayet istedikleri alınır, ellerinde ağızlarında yiyecekleriyle bir daha gezer tozarlardı. Nihayet evlerine dönüş vakti yaklaşırdı. Fakat nasıl gidecekler, neyle gidecekler? İskeleye bir hücum başlardı. İtile kakına sahile varırlardı. Vapurlara, diğer deniz vasıtalarına binebilmek için bin bir zahmet ve zorluk çekerlerdi. Haykıranlar, ağlayanlar. Bu arada tabii ileri geri dövüş de olurdu. Birkaç adım ötede bulunanlar uğultudan başka bir şey işitmezdi. Kendini bir nakil vasıtasına atan bahtiyardı. Çünkü güneş battığı sırada hala iskelede kalanlar az olmazdı. Bu mahşerden numune günü görmeyenler hayal bile edemezler. Ben defalarca gördüm. Dostumuz Balmumcu Salih Efendi vardı. Onun Haydarpaşa rıhtımında namazgahın karşısında köşede bir yalısı vardı. Onun pek geniş bir bahçesi vardı. O bahçenin çayırı açılan bostan kapısında oturur, oradan seyrederdim. Akşamüstü de sahil tarafındaki pencereden görürdüm. Saray arabaları biraz uzakta dururdu ve giderlerdi. Konaklarda o zaman ikişer araba bulunurdu. Onlar da arabaların sırasında oturur seyrederlerdi. Kira arabaları öyle çabuk gitmezlerdi. Arabasına göre bir gün için 2, 3, 4 lira verenler masrafın acısını çıkarmak isterlerdi. Ellez günü için sandık eşyasını, bakırlarını satanlar olduğu söylenirdi. Belki mübalağalı ama çünkü bu gezintiye uygun ferace, yaşmak, şemsiye, potin ipekli eldiven 5 liraya alınırdı. 5 lira da o zaman temin edilmesi zor bir paraydı. Onun için ama kadınlar bu Hızır Ellez gününe çok ehemmiyet verirdi. Ondan dolayı bayram kadar ehemmiyeti vardı bugünün. Artık zamanımızda diyor Leyla Hanım, bu baharda ne çayırlar kaldı, ne çiçekler kaldı. Fener bahçesi bile rağbetten düştü. Zamanla o asırların büyüttüğü selvileri, sakız ağaçlarını kestiler. Ve o eski günler birer efendim zevkli, tatlı hatıra oldu. Kadınların bir zevkleri de komşularıyla yiyecek çıkınlarını alıp erkenden seyir yerlerine giderek açıkta yemekleriyle, kahveleriyle meşgul olmalarıydı, diyor Leyla Hanım. Ve bunu yakışıksızlık olarak tavsif ediyor ve bunu büyük ailelerde yapıyordu. Valideme perşembe günü hususi olarak gelen misafirler, "A kardeş, evimizde yemeği her zaman yiyoruz. Bizi yarın Göksu'ya yemeğe götür," derler, ısrar ederler. Sepetlerle sofra takımı, lengerle kuzu, sefer taslarıyla peynirli pide, dolma helva götürülürdü. İçeriye, Göksu'nun tenha bir yerine hasır üzerine minderler konur, yastıklara oturulurdu. O devirlerde konaklarda da evlerde de sofra masası kullanılmazdı. Ortaya iskemle üstüne tepsi, etrafına sofra şilteleri konup oturulurdu. Çatal takımı da kullanılmazdı. Sofra düzeni pek basitti. Bu yüzden de kır sofralarındaki noksanlar eğlence sayılırdı. Dört top şalın ikişer köşesini bir araya getirip birer cariye sımsıkı tutardı. Dört köşe bir yemek odası teşkil ederlerdi. Yemekler o muvakkat şal duvarın üzerinden aşırılıp yere serilmiş sofra yaygısının üstüne konurdu. Hanımlar bu kapalı yerde gözlerden uzak, dillerden nihan yemeklerini yerlerdi. Tabii parmaklarıyla yerlerdi. O zaman adet öyleydi. Meyve de öyle. Kendileri pek fazla tarafı görmezlerdi ama dışarıdan da onları kimse seyredemezdi. Böylece açık havada yemek yerlerdi. Ancak bu münasebetsizliği, diyor Leyla Hanım, saray halkı asla yapmazdı. Evet sevgili dinleyiciler, Leyla Hanım'ın eski İstanbul mesireleri tasvirine devam ediyoruz. Evet, mesireye gelindi, eğlenildi, nasıl dönülecek veya yani oraya nasıl gidiliyor? Eski zamanlarda koçi yahut koşu denilen kafesli arabayla çıkılırdı. Bunlar öküz arabasıydı. Ben koçiye yetişmedim diyor Leyla Hanım. Fakat öküz arabalarının son tantanasına yetiştim. Bizim öküz arabamız yoktu. Yanları da pencereli kupalarımızla Kanlıca'dan Üsküdar'a Şerif Paşa'nın konağına giderdik. Şerif Paşa Haydarpaşa Hastanesi'nin zabitlerindendi. Eski Hariciye Nazırlarından ve Şurayı Devlet Reislerinden Sait Paşa'nın kayınpederiydi. Şerif Paşa'nın eşi annemin ahbaplarından işini ve sözünü bilen bir hanımdı. Bizi kendi öküz arabasıyla Fenerbahçe'sine götürürdü. Suratları püsküllü, boncuklu aynayla süslenmiş, boyunları muskalı, nazar takımlı öküzlerin boyunduruğuna sokulup üzerlerine doğru yükselmiş kırmızı çeşitli top püsküllü, boncuklu iğri çubukların salıntılarına uygun iki tarafa baş sallayışlarıyla mesafe alan bu bir çift iri öküzün sürüklediği araba, resimlerde görüldüğü gibi uzun, yüksek, dışı yaldızlı oyma tahtalarla nakışlı, içi yekpare şiltiyle döşeli, ince çemberlerden ibaret tavanın üstü tente makamında, başları şeritli, pullu, kılaptan saçaklı, al ihramla örtülmüş, al perdeli arabada 8 kişi otururduk. Taşlı hendekli yollarda düşmek tehlikesini göze alan annelerimiz bizi arkamızdan tutardı. Ortada gençler, arkada cariyeler otururdu. Yemek sepetleri arkada, arabanın altına takılan merdivenin iki tarafındaki boşluklara asılırdı. Öküzler de püsküllerin harekatını taklit ederek sallanırlardı. O zamanlar böyle kıra giderken çocuklar şarkı söylerlerdi. Söyledikleri şarkılar da umumiyetle o zamanın kahramanlık türküleriydi. Mesela Üç Ambarlı Mahmudiye gemisinin türküsü vardı. Çok meşhurdu. Ondan sonra fakat bu Mahmudiye gemisi yandığı için bunu söyletmezlerdi. Arkasından karlar yağar buram buram yolcu yok ki yolum soran bunu söylerdik. O da yolcusu olanları meraklandırır diye söyletmezlerdi. Arkasından Sivas Topol önünde yatar gemileri söylerdik. Didon türküsünü söylerdik. Didonlar o zamanlar Kırım Muharebesi'nde müttefiklerimizden İstanbul'a gelen askerler arasında Fransızların birbirine bana bak azizim manasına Didon kelimesini işitenler bunlara Didon adını vermişlerdi. Didon derlerdi. Hatta Didon sakalı vardı. Yanakların üzerinde sakal bırakınca Didon sakalı derlerdi. Didon'un elinde burgu hanım Didon'a vuruldu. Üç gün olmadan duyuldu. A benim altın direğim buna çok yandı yüreğim. Didon'un elinde tahta, lanet olsun böyle bahta, Didon gidecek bu hafta, a benim altın direğim, buna çok yandı yüreğim gibi böyle çocukların yaktığı türküler. Bunları söylerdik diyor. En son Kaptan Süleyman Paşa türküsünü söyledik. Böyle eğlene eğlene keyifle Fener'e vardık. O zaman Fener'de çok selviler sakız ağaçları vardı diyor Leyla Hanım. Yanılmıyorsam bu yarımada daha genişti. Ağaçların dışında birçok toprak vardı ve denizden daha yüksekti. Arka tarafında bir hünkâr köşkü varmış eskiden. Harap olmuş, yalnız hamamı duruyordu. Tenha bir yerde, bir kenarda bizi denize koydular. Biraz da denizde çırpındık. Büyük sakız ağaçlarının birinin gölgesinde denize karşı yemek yedik. Hepimiz kendimize göre oyunlarla koşuştuk, eğlendik. Seyirci arabalar gelmeye başlayınca toplandık, oturduk. Şerif Paşa'nın konağında kaldığımız bir hafta içinde denize girmek için bizi her gün getirirlerdi. Her gün aynı ahenk, aynı eğlence tekrarlanırdı. Ben Fener'i İstanbul'un her tarafındaki güzel yerlerin hepsine tercih ederim. Orasını bana sevdiren belki de küçük çocukluk hatıralarımdır. Fener'den dönüşte Merdiven Köyü'ne gidenler olurdu çünkü oranın yoğurdu çok meşhurdu diyor Leyla Hanım. Talimhanenin üst tarafında Selimiye Mahallesi bahçelerinin duvarları vardı. Bir kısmı hala duruyor, yani bu hatıraların yazıldığı 1921 yılında. O yere duvar dibi derlerdi. Fener'den dönüşte araba hayvanlarını dinlendirmek bahanesiyle durur birbirine bakışırlardı. Orada Üsküdar ayak takımı da çok olurdu. Satıcılar da buradan dönerlerdi. Seyir yerlerinin bazılarının böyle akşamüstü durakları vardı. Çamlıca Maşatlığı, Bağlarbaşısı, Beylerbeyi'nin Havuzbaşısı, İstanbul cihetinde oturanlar için Kağıthane dönüşünde Silahdar Ağa, Beşiktaş, Ortaköy semtleri için de Hacı Hüseyin Bağı böyleydi. Biz ihtiyarlar gençliğimizde o günkü gezinti yerlerimize pek sık gittiğimizi unutup şimdikileri kınamaya pek hakkımız olmadığını düşünüyoruz. O zamanlar diyor kızlar tek başına sokağa çıkmazlardı. Mutlaka annelerinin yanında bulunurlardı. Kira arabasıyla, hatta kendi arabalarıyla bile kimse dışarıya çıkamazdı. Mutlaka annesi, kayınvalidesi ve evin bir büyüğüyle beraber çıkabilirlerdi. O zamanlar öyleydi diyor Leyla Hanım. Mesire yerlerinde bilhassa Mayıs ayları çocuklar için çok sevinçli, şetaretli günlerdi. O gün devlet merkezi ve vilayetler, hatta köy halkları sabahleyin erkenden kıra çıkarlardı. Hıdır Ellez gününü anlatıyor. Zenginler sayfiyelerinin dağlarında, bağlarında kendilerine ve gayri resmi muhiplerine kır yemekleri verirlerdi. Kır yemeğinde kuzu, yalancı dolma ve helva olurdu. Sofrada süt, taze peynir, hazır lop yumurta, taze soğan da bulunurdu. Başlarında başörtüsü, esir almaca, çaylak yavrumu kapamazsın, koşuşma oyunlarıyla akşama kadar eğlenir, ellerinde kır çiçekleriyle dönerlerdi. Büyük bahçeleri olmayanlar yakınlarındaki kırlara çıkarlar, süt içer, yanlarındaki yemekleri yerler, gezinir, eğlenirlerdi. Bu Hıdır Ellez eğlencelerinin en parlağı Kağıthane'de yapılırdı. Bilhassa Kağıthane'ye dereden gidiş davul zurnayla, manilerle olurdu ve yakın zamana kadar bu merasim devam ediyordu. O zamanlar umumiyetle kadınlar ve erkekler aynı kayığa binmezlerdi, karı koca dahi olsalar. Ancak küçük esnaf erkeklerinin aileleriyle beraber kayıkta gitmelerine mani olunmazdı. Kayıklar, sandallar, ev halkını Hünkâr Köşkü civarındaki köprünün yanındaki sahile döker, dere kenarında yer bulanlar mutlu sayılırdı. Her takım bir ağacın altında sepetini açar, çocuğu varsa salıncağını kurar, akşama kadar vaktini hoşça geçirirdi. Akşamüstü ellerinde kağıthane çiçeği, çayır çiçekleri demetleriyle yine geldikleri gibi keyifle yola çıkarlardı. Bahariye ve Silahdar Ağa'ya da uğrar, evlerine neşe içinde dönerlerdi. Tabi buradaki kebapçılar, yoğurtçular, seyyar satıcılar da memnun kalırlardı. İstanbul halkının bir kısmı da Veli Efendi ve Çırpıcı çayırlarına giderdi diyor Leyla Hanım. Orada da efendim davul zurnacılar, maniciler, salıncakçılar, satıcılar, çeşit çeşit seyirler olurdu. Fakat Kağıthane Deresi'nin sefasıyla kıyas kabul etmezdi. Mayıs günü, yani Hıdır Ellez gezintisi olarak oraya zenci kadınlar toplanır. Halktan ayrı bir kenara otururlar. Çoğu aşçılıkla geçinen bu biçareler boncuklarını, altınlarını takar, tertemiz yaşmaklarıyla renk renk ferecelerini giyer, helvasını, dolmasını alır, oraya gelirlerdi. Çayırı böyle çiçekler gibi donatan al fereceli zenciler, eskiden bunlar Arap deniyordu, beyaz yaşmak arasından gözüken parlak siyah gözleriyle gelincik çiçeği tesirini bırakırlardı. Bu kadıncağızlar kuzularını pişirip turşularıyla yemeklerini rahatça yiyip kendi alemlerine gülmek, eğlenmek istedikleri için dışarıdan başkalarının bunların safalarına katılmalarına pek izin vermezlerdi ama sokulanlara da ikramda bulunmaktan geri kalmazdı. Bunların eğlencesiydi. Aynı zamanda karşı tarafta oturanlar da Bulgurlu'da bu eğlencelerini yapardı. Bunların bu zencilerin, Afrikalıların günüydü bu, Mayıs'ın ilk günü. Evet, her semtte oturanın vesilesi ayrıydı. Beşiktaş ve civarından arabayla gezintiye kudreti olmayanlar oradan Orta Bahçe'ye giderlerdi. Hacı Hüseyin Bağı'na giderlerdi. Fulya Tarlası'na, Ihlamur'a, Yıldız'a çıkarlardı. O zamanlar Yıldız'da yalnızca Valide Köşkü vardı. Saray yoktu. Küçük bir binaydı. Bahçesi olan diğeri de çırağının arkasına inen yamaçtaydı. Yıldız Dağı, üstü fıstıklarla dolu bir dağ idi. Ortada hiçbir ev yoktu. Kuru Çeşme ve civarı, Arnavutköy halkı, Maslak ve Ayaz Ağa taraflarına giderlerdi. Rumeli Hisarlılar Şehitlik Tepesi'ne veya Balta Limanı'na giderlerdi. Boyacı Köy ve Emirganlılar Fıstıklı'ya giderlerdi. Büyükdere halkı Sarıyer sularına giderlerdi. Anadolu yakasında oturanlar Fenerbahçe'sine, Haydarpaşa'ya, Bağlarbaşı'na, Çamlıca'ya, Fıstıklı'ya, efendim, İcadiye Tepesi'ne, Küçüksu'ya, Göksu'ya, Otağ Tepesi'ne. Anadolu Hisarı'nda Mihrabat'a, Kavacık'a, Çubuklu'ya, Sultaniye ve Beykoz'a giderlerdi. Yeri gelmişken Mihrabat hakkında bilgi veriyor Leyla Hanım. Mihrabat Kanlıca ile Körfez'in arasındaki dağın üstünde bütün Boğaziçi'ne hakim bir mevkidir. Bağ ve meyveliklerle çevrili, kenarı mermer döşeli, etrafı asırlar görmüş yüksek fıstık ağaçlarıyla süslü büyük bir settin ortasında bir fıstık yeli ve dört tarafındaki aslanların ağzından sular fışkırır dört köşe bir havuz. Bu settin Körfez tarafında ahşap bir köşk vardı. Oraya Körfez'deki Vecihi Paşa yalısından arka sokağa geçilip bahçeden iki taraflı servili yokuştan çıkılırdı. Bu yalının ve dağın evvelki sahibi, devrin padişahını davet etmiş, bağda ziyafet vermiş. Padişah pek eğlenmiş, memnun olmuş, o yere Mihrabat adını vermiş. Mihir güneş demek, yani güneşin mamur ettiği yer, güneş şehri. Padişahı ve ziyafetin tarihini bilmiyorum. Birçokları maiyeti şahaneyi gördüklerini, dağdan denize kadar fenerlerle, meşalelerle donatıldığını, efendim, yaşlı kadınlar annelerinden işittiklerini bana söylediler diyor Leyla Hanım. Ben gördüğüm zaman sahibi Vecihi Paşa idi. Köşk harap, havuz ve set yıkılmış, bağ ve meyvelik kurumuştu. Kadri bilmeyenlerin baltalarından kurtulan bazı servilerle fıstıklar kalmıştı diyor. Mayıs ayında köylerde oturan kadınlar topluca Sultaniye'ye, Beykoz'a giderlerdi. Bu gidiş pazar kayıklarıyla olurdu. Mahalle bekçisi, mahallede ve yalının arkasındaki sokakta, "İskelemizin pazar kayığı, filanca gün kadınları Beykoz'a götürüp getirecek. Gitmek isteyenler, sabahleyin filanca saatte iskeleye buyursun" diye bağırıp haber verirlerdi. Mahallede bir telaş, sefertasları, sepetler, çıkınlar, yaygılar akşamdan hazırlanır. Bayraklarla, çiçeklerle donanmış pazar kayığı, muayyen saatte, renk renk fereceli, her yaşta beyaz siyah kadınlar, başörtülüden kundaklıya kadar irili ufaklı çocuklarla ağzına kadar dolardı. Reisin, "Daha var mı? Gel dolmuşa" narasını uzaktan işitenler de koşar yetişirlerdi. Fakat yer bulmak meselesinden kalabalık karmakarışık bir hal alırdı. Dolmuş, Beşiktaş'tan Üsküdar'a adam başına 10'ar 20'şer para ücretle 7-8 kişiyi birden götüren piyade kayıklarına denirdi. Bu kayıkçılar yükünü alıncaya kadar "gel dolmuşa, gel dolmuşa" diye bağırırlardı. Demek ki tarihimizin ilk dolmuşları bu kayıklardı. Kayığın ta burun ucunda yüzleri denize, arkaları kadınlara dönük zurnacı ve nekkareci otururdu. Onlar ahenkleriyle kayık açılırdı, sahilden yavaş yavaş giderdi. Yalların pencerelerinden, kafeslerin altlarından parmaklar, eller, mendiller sallanır, neşeler taşardı. Beykoz'a gider, akşama dek eğlenir, akşam yine pazar kayığıyla dönerlerdi. Pazar kayıkları cumadan başka her gün güneş doğarken yolcuları İstanbul'a götürür, ikindiden önce getirirdi. Sepet, küfe, bohça gibi emanetler de kabul ederdi. Nakil mevsimlerinde de eşya naklederdi. Ev sahibi olanlar eşyalarını nakletmezlerse de yine ufak tefek hayli şey ortaya çıkardı. Bizim eşyayı Kanlıca pazar kayığı naklederdi. Ambara eşya konurdu, burun tarafına mutfak eşyası konurdu. Arka küpeşte ihram serilir, orada da cariyeler otururlardı. Annemin akrabasından Kahya kadın, Hatice Hanım, kızlarla beraber pazar kayığında giderdi. Ben bu seyahate hep imrenirdim ama muvaffak olamazdım. Saraydan geldiğim bir gün bizim nakil günümüze rastlamıştı. Annemle hemşirem gitmişlerdi. O gün bana gün doğdu. Pazar kayığıyla gidecektim. Dantelli, pembe ipekli entariyle, pembe güllü kurdelili başlığında pazar kayığında keyifli keyifli oturdum. Belki şeklim gülünçtü ama ben keyiften gülüyordum diyor. O koca kayığın hantal küreklerini çeken, kimi fesli, kimi başına sıkıca bir şey sarmış güçlü kuvvetli Anadolu yiğitleri aralarında kendilerine göre şakalarla yorgunluk duymadan denizi yara yara bizi karşıya geçirdiler diyor. Efendim bu Mayıs gezintileri başladıktan sonra pazar kayıkları, cuma günü erkekleri, pazar günü kayık kadınları Beykoz'a götürecek. Ezandan sonra ay ışığında dönecek. Mehtap alayı yapılacak yani. Gidecek hanımlar fenerlerini alsınlar, filanca saatte iskeleye gelsinler. Hamlacıları akşam yemeği ikramını unutmasınlar diye ilan yapılırdı. Tabii millet sevinçten ah Yuşa Aleyhisselam'ı da ziyaret etsek diye heyecanlanırlardı. Efendim konaklarda tabla taşımak, mangal yakmak gibi kaba işleri yapan Vanlı, Bitlisli, Erzurumlu Ermeniler olurdu. Bunlara ayvaz denirdi. Bunlar birkaç kişi olursa birine ayvaz kahya denirdi. İşte bu ayvaz kahya evin kadınlarıyla beraber sokakta onlara nezaret ederdi. Koyu renk, maviye yakın şu haşal var, üzerine kılaptanlı kısa mintan giyerdi. Başlarına siyah sarık sararlardı. Sonraları yalnız fes giymeye başladılar. Gayet sadık, itaatli idiler. İhtiyarladıkları zaman yerlerine oğullarını geçirirlerdi. Neyse pazar kayığına bindik, kadınlar, mahallenin hanımları, ellerinde sefer tasları. Efendim, böylece pazar kayığına bindik. İskeleden Allah selamet versin temennileriyle ve zurna nakkari ahenkleriyle açıldık. Aynı şekilde. Bir baktık, yanımızda başka bir pazar kayığı. Bu sefer iki pazar kayığı başladı birbirine yarış yapmaya. Bir biz geçtik, bir onlar geçti. Kayıkçılar birbirleriyle yarış yapmaya can atıyorlardı. Meğer adet böyleymiş. Neyse sonunda bunlardan bir tanesi galip geliyorlar. Tabi arada bir kayık süratlenince kayıktakiler korkuyorlar, feryada başlıyorlar falan. Arada tabi böyle bir fırtına denk geldi mi kayık sallanıyor. Fakat kayıkçılar da hiç istiflerini bozmadan Beykoz'a kadar bizi götürdüler. Sonra ücretleri topladılar. Biz o gün öküz arabasıyla Yuşa Tepesi'ne çıkıp Yuşa Tepesi ziyaretinde bulunduk diyor Leyla Hanım. Evet sevgili dinleyiciler, Leyla Hanım Yuşah Tepesi sefasını ballandıra ballandıra anlatıyor. Malum pazar kayı iskeleye yanaşmadan kadınlar kalkarlar. Her zaman adetleridir daha durmadan. O da bir an evvel inelim ve bir an evvel Yuşah Tepesi'ne çıkabilmek için araba tedarik edelim. Bizim diyor Artin Kahya hemen uçtan atladı. İskeleden bir öküz arabası tuttu. Merdivenin için çıkardı. Orada bekledi. Biz 10 kişi arabaya yerleştik, yola düzüldük. Geri kalanlar da artık öküz arabası, yük arabası ne buldularsa doluştular. Hatta merkebe binen kadınlar bile oldu. Yokuşu karadan tırmananlar da oldu. Yuşa Tepesi'ne çıkınca nereden gelmişlerse gelmişler, bizden evvel gelmiş, yetişmiş, ocaklarını yakmış, yaygıların üzerinde oturmuş, bekleşen insanları gördük. Yuşa Nebi'nin türbesi yok. Orada uzun bir mezar var. Bu Yuşa Hazretleri'dir dedi. Efendim hatta bir rivayete göre bu Yuşa Hazretleri'nin boyunun yarısıdır. Diyen yarısının nerede olduğunu da söyledi ama hatırımdan çıktı diyor. Ziyaret ettik. Kur'an-ı Kerim okuduk diyor. Etrafına bakındık ve o mevkiden görünen her yerin güzelliğine hayran olduk. Fakat az oturabildik çünkü o kadar kalabalığa gölge verecek kadar ağaç yoktu. O olanları da önce gidenler tutmuşlardı diyor. Sevgili dinleyiciler, bu Yuşa Nebi makamı Yuşa peygamber midir, bir havari midir, bir veli zat mıdır bilinmiyor ama İstanbul halkının öteden beri ziyaret ettiği bir yerdir. Hem de mesire yeri olarak çok güzeldir. İstanbul'un en güzel manzaralarından birisi Yuşa Tepesi'nde mevcuttur. Günümüzde de aynı şekildedir. Fakat burada oturamayınca Beykoz Çayırı'na indik diyor Leyla Hanım. Gelenler çayır kenarlarında ağaçlar altında oturdular. Beykoz Çayırı baharda pek güzel ama bütün günü orada geçirmek pek de zevkli değil. Meğer ki kafa dengi bir dost bulunsun. Orada rastladığımız birisi bizi Kara Kahya'nın bahçesine götürdü, gezdirdi. Bahçe sahibinin kendisi de ailesine kimse de yoktu. Meğer o götüren kadının kocası orada bahçıvan başıymış. Bize gayet güzel çiçek demekleri ikram etti. Ancak onu biz yalıya bile götüremedik çünkü kayık tepsi yağmalandı. Dönüşümüz pek güzeldi diyor Leyla Hanım. Pazar kayığımız mehtapla iskeleden açıldı. Kürek kullanılmayarak akıntıyla gidiyorduk. Meğer içimizde mani bilen hanımlar da varmış. Erkek de yoktu. Kayıcılar ve zurnacılar uzaktaydı. Bu hanımlar birkaç mani söylediler. Çok zevkliydi. Bunlardan bir tanesi hatırımdadır. Ben severim allar giyen güzeli. Alnıma yazılmış aşkın gazeli. Aşık mı sandın her gördüğün güzeli? Aşık olan gözlerinden bellidir. Yârimin saçları sırma tellidir. Bu mani orada çok okunmuştu. Çok zevkli bir seyahat efendim oldu. O zamanlar mehtap alemleri vardı. İnsanlar kayık, hususi kayık tutup mehtapta boğaz içine çıkar. Boğaz içi mehtaplarını seyrederlerdi. Hatta Abdülhak Şinasihisar bunun için müstakil bir kitap dahi yazmıştır. Boğaz içi mehtapları diye. İşte Hıdrellez dönüşünü de normalde kadınlar akşamdan önce evde olurlardı ama ve mecburiydi zaten akşama bir saat kala mesire yerlerini terk etmek. Fakat mehtap günlerine mahsus olarak eğer Hıdrellez ile mehtap aynı güne denk geliyorsa malum Hıdrellez Mayıs'ın 6. günüdür. Ancak mehtap her seneye göre, her aya göre değişir. Arabi ayların, eski ayların 15. gününde mehtap olur. 14-15. günde mehtap olur. O günlerde denk gelmek lazımdır. O güne denk gelirse biraz böyle gecikirler ve mehtapta dönerler. Hele bir de akıntıya kapıldılarsa onun zevkine diyecek yoktu. Eski İstanbullular sevgili dinleyiciler böyle küçük teferruatlarla mes'ud olmasını, hayatlarına renk ve zevk katmasını bilen insanlardı. Sevgili dinleyiciler, bu hafta da Hatıralar programının sonuna geldik. Haftaya yeni bir programda ve yeni hatıralarla buluşuncaya dek hoşça kalın. Hatıralar.